Evet, şimdi o yüzden öne gelmenizi öneriyorum çünkü şey, yani sorular da anlaşıldığı zaman tabii ki şey daha iyi. Evet, şimdi devam edelim bu gelişme konusuna. Yani burada sadece yüzeysel dinlemeyi şeklindeki bir çalışmayı şey yaptık, terk ettik. Yani böyle bir konferans tarzında bir uyutucu bir çalışma, benim felsefe açısından onun hiçbir yarar yok. O yüzden her sorunu şeyini sonuna varıncaya kadar ele almamız ve eğer derinse o derinliğin sonuna kadar gitmemiz gerekiyor. Şimdi bunu yapabiliyoruz. Yani bunu yapmadığımız zaman da ilerlememizin bir anlamı yok. Çünkü ilerleme şeye bağlı bu felsefeyi açın. Bir gelişme sürecinde bir gelişme kavramını uygulayayım buraya. Gelişmede aşamalardan geçiyoruz. Yani ben birinci aşamayı, ikinci aşamayı yapmadan üçüncü aşamaya nasıl geçebilirim? O yüzden temellerin sağlam olması gerekir. O sağlamlık da şeye bağlı. Yani onun sağlam olmadığını fark etmeye bağlı bir şey. O yüzden sürekli sorgulama yapacağız. Nous dedik. Anaxagoras'ın arkesi ve arkenin bir özelliği arkenin yaratılmamış olmasıydı. Değil mi?
Yaratılmamış ama var.
Var. Var demek, varlık demek, yaratılmamış demek. Şimdi arkenin efendim?
Yaratılma olsaydı dolaylı olduğu şey arke olacaktı.
Evet, o yaratan arke olacaktı. Yani arke dolaysız demek, yaratılmamış. Şimdi arkenin var ne soruyorlardı ön sokratikler? Ne vardır diyorlardı. Varlık olan nedir diyorlardı. Yani varlık nedir demiyorlardı ama ne vardır diyorlardı dersek daha şey olur. Arke vardır diyorlardı ve burada arkenin yaratılmamış olması, ortaya çıkmamış olması varlık kategorisinin istediği koşula uygunluk demek. Yani var olan varlık olan ortaya çıkmaz. Böyle düşünüyorlar.
Nasıl karar veriyorlar bunu?
Mantıkla. Mantıkla karar veriyorlar. Çünkü bunu söyleyecek olan şey, yani şimdi şu önerme, var olan ortaya çıkmaz. Bu bir önerme. Var olan özne, değil mi? Ortaya çıkmaz da yüklem. Bu özne ve yüklemi bağlayan şey nedir? Yani bu gül kırmızıdır der gibi bir şey. Burada gül ve kırmızılığı bağlayan bir dir koşucu var orada. Ama bu bizim önsokratiklerin sorusu durumunda birleştirdiğimiz şey. Özne ve yüklem varlık ve ona uymuyor gibi görünen bir yüklem. Yani var olan ortaya çıkmaz. Şimdi şöyle desem, ortaya çıkan şey sonludur. Bu doğru mu?
Doğru.
Buna kim karar veriyor? Mantık. Koşu çizgiler kesişmez. Buna kim karar veriyor? Yani teğet bir noktada keser. Buna mantık karar veriyor. Ama mesela David... bir şey var, sofist var, Protagoras, bunlar düşünceyi tanımıyorlar. Yani duysal algı diyorlar bilginin kaynağıdır. O yüzden teğetin eğriyi birden çok noktada kestiğini söylüyor. Doğru mu? Teğet?
Tabii
değil. Protagoras öyle söylüyor. Ama söylemek zorunda. Çünkü Protagoras'ın gördüğü, duysal olarak algıladığı bütün eğri ve doğru çizgi teğet durumları aslında birçok noktada kesişme gösteriyor. Şimdi her neyse, burada karar veren kim? Yani var olan varlık ortaya çıkmaz. Bunu anlarsak önsokratiklerin bütün sorunlarını anlamış oluruz ve ne kadar çözebildiklerini ya da ne kadar çözemediklerini de ölçebiliriz ve ayrıca da felsefe, yani felsefenin ne olduğu konusunda da kafamızda şey gelişmeye başlar. Açık bir fikir gelişmeye başlar. Çünkü onlar böyle düşünüyorlar. Yani var, Parmenides özellikle o çok açık bu konuda. Varlık vardır diyor ve fenomenler varlık değildir. Fenomenler biraz önce konuşmaya çalıştık. Varlığı ve yokluğu birlikte içeren şeyler. Yani fenomen dediğimiz, görüngü dediğimiz şeyler şey değil, varlıkla bir değil. ve oluş durumundalar. Ayrıca tekrar geri dönsek, yani gelişme sürecinin kendisi ve oluş, oluş çok daha geniş bir kavram. Yani oluşun altına bütün o gelişme, değişme, ilerleme, dönüşme vesaire bu tür süreçleri koyabilir. Çünkü bunun oluş demek ortaya çıkış demek. Yani bir gelişme demek ortaya çıkış demek, değil mi? Bir devim demek bir yerden sürekli olarak ileri gitmek. Yani devim şeyde gördük yine bunu relatiflerde, bir yerde olmayı ve olmamayı birlikte içeren bir kavram. O da çelişki bir kavramdı. Şimdi biraz belki de hatırlatma oluyor. Yani eleatikler bize şey öğrettiler. Özellikle Zenon. Bütün süreçlerin yani ortaya çıkış ve ortadan itiş süreçlerinin çelişki içerdiklerini ve yani devrimin çelişki içerdiğini gösteriyordu. Bundan çıkardığı sonuç neydi? Nasıl bir sonuç bu? Yani çelişki var. Öyleyse o çelişkide...
Varlıkta çelişki olmamalı. Demek evet. ki o zaman varlık devinmemeli.
Evet. Yani devim çelişkiliydi ve varlık devini olsaydı varlık da çelişkili olacaktı. Olan, bu saçma diyorlar çünkü varlık çelişkisiz. Bu elastik düşünme tarzı. Ve atomcular varlıktan kurtulabilmek için ya da yükselebilmek için varlığın yanına şeyi getirdiler. Boşluğu getirip atomları elde ettiler. Yani atomcular geçiş elektrikler üzerinden olmak zorundaydı. Bir kavramından çok kavramına geçiş gibi bir şey. Elektriklerden atomizme geçiş. Ve o o şekilde konuklandı. Yani varlık var olan ortaya çıkmaz. Ortaya çıkan şey sonludur. Şimdi bir soru oydu. Ortaya çıkan sonludur. Bu bağlantıyı kim kuruyor? Mantık kuruyor. Yani çok açık çünkü. Ortaya çıkan sonudur. Belki yoktu. Ortaya çıkan yokluktan ortaya çıkar dediğiniz zaman yani bu şey demek değil. Özdeğin sakınımını çiğnemek anlamına gelmiyor. Ama ortaya çıkan şey yoktu ki ortaya çıktı diyeceğiz. Çünkü varsa, var olsaydı ortaya çıkması gerekmezdi. Yani var olan ortaya çıkmaz diyoruz. Ex nihilo nihil fit. Bu eleatiklerin ilkesi ve yokluktan yokluk gelir diyorlar. Yani hiçbir şey yokluktan çıkmaz diyorlar. Burada şimdi bu anlatımın yani tam olarak bu konunun zaten özü bu. Bir yanı doğru, bir yanı doğru değil. Çünkü söyledikleri şey şu, yani bir şey yoksa gerçi ortaya çıkmaz. Tamam doğru, yani gerçekten sağlıklı düşünürsek, sakin düşünürsek herhangi bir şekilde olmayan bir şeyin ortaya çıkması olanaksız. Bir şey ortaya ancak ve ancak kendinde varlıktan çıkabilir ya da gizlilik durumundan çıkabilir. Yani bir şey ancak potansiyel ise evrimselleşebilir ya da ortaya çıkabilir. Şimdi şapkanın içinde tavşan yok. Dolayısıyla oradan tavşan çıkaramazsın. Orada tavşanın oradan tavşan çıkarmak için orada tavşanın potansiyel olarak bulunması gerekir. Yani ancak kendinde tavşan oradan ortaya çıkabilir.
Kendinde tavşan
kendinde tavşan şey demek orada hokkabazın gizlediği ve göstermediği tavşan demek. Ancak yani şapkada kendinde tavşan varsa o tavşan oradan çıkabilir. Ex nihilo nihil fit. Eğer orada tavşan yoksa
olmayan bir şeyin var
oluşu. Olumsuz varlıktan bahsediyoruz. Olmayan bir şeyin varoluşu biraz, evet, ondan bahsedemeyiz. Ama olumsuz bir varlıktan, yani kendinde varlıktan, potansiyelden bahsedeyim. Şimdi, bir tohumu düşün, çok yalın bunlar. Felsefi, yani çözümlemeler, çözümleme üretmek çok zor. Ama üretilen şey ortaya çıktığı zaman dünyanın en açık gerçeği. Bir tohumda ağaç var mı?
Var.
Deli misiniz?
Hayır, şey olarak.
Aa. Potansiyel. Tohum, yani tohumda ağaç var diyorlar.
Ağaç tohumu potansiyel olur. Ağaç potansiyel.
Evet, bunlar dedikleri o işte. Yani ancak ex nihilo nihil dendiği zaman yokluktan yokluk gelir. Doğru bu. Ama burada ortaya çıkış var diyenler ortaya çıkışın ancak potansiyel bir durumdan ortaya olanaklı olduğunu söylüyorlar. Yani elatler şey değiller, idiot değiller ve söylediklerini biliyorlar. Ve yanlış bir şey söylemiyorlar. Yokluktan yokluk gelir. Tamam. Ama işin gerçeği bundan daha fazlası ve bir şey ortaya çıkıyorsa onun ortaya çıkması ancak işte şey potansiyel, yani potansiyel olmasını gerektiriyor.
Yokluktan gel, yokluktan var.
Kendinde
dönüşü var.
Var.
Hani yoktan bir şey var olmuyor.
Doğru. Olmuyor.
Bu maddenin korunumu
prensi. Yani bunların hiçbiri zaten yani varlıktan da yokluğa geçiş olmaz diyor. Var olan da yok olmaz. Yani bir özdek varsa o ancak evet biçim değiştirebilir. Yani özdek olarak yok olması olanaklı değil. Var olan hiçbir şey yok olmaz. Bu önerme o şekilde de söylenebilir.
Hocam sonluyla yok olmak nasıl?
Evet, sonluyla yok olmak. Yani şimdi ortaya çıkan şey sonludur dedik. Diyebiliyor muyuz? Yani arke sonsuz. Çünkü arke sonsuzluktan biri var. Yaratılmamış demek sonsuz demek. Ortaya çıkmayan demek. Ortaya çıkan bir şey dolaylı dediğimiz şey. Yani yaratılan ya da oluşan ve sonlu olan. Yani ortaya çıkan her şey sonlu.
Veya
ortaya çıkmayan ne?
Ortaya çıkmayan şey arke.
Çünkü
benim düşündüğüm ya da kimin düşündüğü önemli değil. Burada mantıksal olarak acaba... Şimdi arke derken bunu kastediyorlar. Yani Thales'ten bu yana izlediğimiz şey bu.
Ortaya çıkmayan nedir?
Ortaya çıkmayan şey... Onun yanıtı arkedir. Thales sudur diyor. Öteki apeirondur diyor.
Ha? İlk neden?
İlk neden. Evet. Devinsiz devindirici. Aristoteles'in devinsiz devindirici. Devinmeyen devindiricisi. Çünkü devinen en azından ortaya çıkan anlamına gelecek. Ve şimdi buradaki mantıksal durumları incelememiz gerekiyor. Yani bunu yapabiliyoruz. Bunu şey diyebiliyor muyuz? Mantıksal olarak sonsuzdan beri var olan şey ortaya çıkmıştır diyebilir miyiz? Değil miyiz? Bu şey olur. Çelişki olur. Kendi söylediğini çürütmek olur.
Ön Sokratikler bir ilk nedeni araştırdılar mı? Yani Aristoteles'in ilk nedeni araştırıyor.
Hayır. Ön Sokratiklerin özellikle yaptıkları şey o.
Ama
ilk neden. Arke diyorlar.
Ama ilk nedeni başlatan neydi? Onu da araştırdılar mı?
O araştıramazlar çünkü ilk neden o zaman ikinci neden olur. Başlatılırsa dolaylı olur ya da ikinci olur. Olmaz mı? Başlatılan, ya başlatan birinci olur. Levent dedi ya ona, o zaman o başlatanı başlatan kim? Başlatanın başlatıcısı kim? Böyle gider bu.
Ortaya çıkmayan şey nedir sorusuna siz arke dediniz.
Onlar diyorlar.
Onlar diyor diyelim. Peki, ne dediniz?
Önemli değil benim neyim.
Ama arke belirli bir şey orada. Yani su,
tabii.
Toprak neyse. Olmayan
bir ama şey. Aynı zamanda da arke bir yani. Apeiron mesela, sınırsız.
Yani görünmeyen bir şey değil o zaman.
Ya olmayan ya da görünmeyen ya da belirli bir şey yani onların söyleyeceği arke.
Bir evrensel diyoruz
olmayan
ona.
Olmayan şey nedir? Sorusunun cevabı arke mi oluyor o zaman?
Olmayan şey kendinde dediğimiz şey arke oluyor. Yani bütün her
benim
şeyin...
Benim sorum o değil ama olmayan gerisi. Şey nedir? Yani?
Olmayan şey...
Olmayan şey... Yok kullandık ya.
Olmayan şey lafını bir dakika yani hangi bağlamda kullandık o?
Öyle mi demek istiyorsun?
Hayır.
Olumsuz varlık. Olumsuz varlık dedik. Olumsuz varlık demek istiyorsan tamam. Olmayan şey diyemeyiz. Yani olmayan şey yok. Onun üzerine konuşamayız.
Ortaya çıkmayan varlık
görüyor. O da Parmenides'in bir şeyi sözü. Yani olmayan hakkında ne düşünebilirsin, ne konuşabilirsin, ne de onu söyleyebilirsin.
Bir dönüşüm var yani. Yok diye bir şey yok yani. Olan şeyler dönüşüyor sürekli.
Evet. Yani yok diye bir şey yoksa varlık vardı hep. Dolayısıyla varlık arke oluyor. Yani hep var olan, hiç yok olmayan şey, yaratılmayan şey. Ortaya çıkmayan şey. Ortaya çıkış yokluğu gerektiriyor.
Ve yokluk nedir o zaman?
Yokluk olmamaktır. Ve arkenin yok... Arke olamaz. Arke yokluğu kapsayamaz. Hayır, arke yokluğu kapsayamaz. Kapsayabilir mi? Yokluğu kapsıyorsa...
Hayır,
yokluk. Arke değil. Arke yokluğu içermeyen şey onlar açısından. Arke hep var olan, yalnızca var olan, arı varlık. Arke aslında şey. Yani o yüzden onları felsefeye katıyoruz. Çünkü Thales arke sudur dediği zaman onun arke olarak düşündüğü şey belirli su değil, evrensel olarak var olan su. Yani o su tabakta, bardakta gördüğü su buharlaşabilir ya da başka bir şey olabilir. Onu demek istemiyor. Yani ya da şunu demek istiyor. Var olan her şeyin özü sudur ve var olan her şey ortaya çıkan sonlu şey iken su ortaya çıkmayan sonsuz şey. Yani arkenin anlamı bu.
Var olan.
Var olandır.
Yani biraz bilmiyor da var olan. Var olmak.
Bir saniye. Nasıl?
Duyu var olmak.
Evet.
Varlık yerine. Var olmak.
Var olmak ya da varlık. Evet. Arkenin özelliği bu. Yani arke dedik, arke yaratılmıyor. Yaratı ortaya çıkmıyor. Bunun bir anlamı arkenin yokluğu dışlıyor olması. Çünkü ortaya çıkan her şey yokluktan ortaya çıkıyor. Yani yokluk durumundan ortaya çıkıyor. Bu kalem 10 sene önce yoktu. Ya da belki 5 sene önce yoktu. O anlamda.
Ama gizli olarak vardı.
Vardı. Tabii özdeksel, yani bunun özdeği, bunu yapacak olan teknoloji vesaire, bütün bunlar vardı. Bu kalem doğa nesnesi değil. Yani şimdi burada çok az sayıda kavram var. Varlık kavramı, yokluk kavramı, oluş kavramı, ortaya çıkış ve ortadan yetiş, bunlar oluş kavramının kipleri. Yani ortaya çıkış şey, bir oluş değil mi? Oluş dediğimiz şey.
Gizli kuvveti ortaya atarsak yok diye bir şey yok artık. Her şey var. Yok dediğimiz her şey aslında var.
Yokluk da var.
Her şey var. Yok diye sanıl, beyefendinin demek istediğini ben anlamadım. Yani yok diye bir şey var. Yok diye bir şey yok. Evet. Çünkü her şeyde bir gizli bir şey var. O nasıl olsa doğacak. O yok dediğimiz her şey aslında var olacak.
Yani olanaklı olan doğabilir. Ortaya çıkan şey ortaya çıkmıyor mesela. İşte kanatlı atlar ortaya çıkmıyor. Çünkü onların şeyleri yok. Olanakları yok. Yani fantezi diye bir şey var ve her şey ortaya çıkar. Yani ancak potansiyel olan ortaya çıkar. Şimdi tekrar döneceğiz buna. Bu konu şey, buranın esas, yani her şeyin çevresinde döndüğü eksen bu. Yani bunun ön sokratiklerin ve daha sonrasında da bu tema, esas felsefenin temel teması. Yani neyin var olduğunu bulmak. Ön sokratikler bunu soruyorlar. Ne vardır diyorlardı. Var olan şey ortaya çıkan olmamalı diyorlardı. Bunu anlayabiliyoruz. Yani ortaya çıkmak şey demek. Yani yok olmak için ortaya çıkmak demek. Ve geçici olmak demek.
Her şey tanımlanabiliyorsa
konu. Evet. Evet.
Ortaya çıkmışsa,
evet.
Eğer tanımlanabiliyorsa sonludur. Dolayısıyla
sonlu olan ortaya çıktığı gibi ortadan yetecektir de, evet. Ve bu yani bu fenomen dünyasının yazgısı, bizler de ona ait olduğumuz ölçüde aynı yazgıyı paylaşıyoruz ve bu dinsel bilincin hoşuna gitmiyor, insan usulünün de hoşuna gitmiyor tabii ki. Yani biraz önce şeydi bu son anda Leon'un sözüydü, ölümsüzlük konusu. Ölümsüzlük konusu dinin konusu, yani felsefenin konusu değil. Felsefe insanın tabii ki sonlu bir varlık olduğunu, us daha doğrusu, insanın geçici olduğunu söylüyor bu anlamda. Ölümsüzlük, şimdi Anaxagoras'a dönersek tekrar ruh ve nous arasındaki ilişki, bunları ayırt etmek çok önemli ve bunları ayırt etmediğimizi görüyoruz. Yani mesela bilinç ve usu birbirinden ayırmadığımız zaman felsefe bütünüyle şey yapıyor, iflas ediyor. Yani yanlış anlıyoruz ve o yüzden onları ayırt etmek gerekir. Beden, ruhla ilişki içinde düşünüyoruz bedeni. Yani ruh dediğimiz zaman onun bir kavramını, kavramanın yolu onu şeyle düşünmek, karşıtıyla ilişki içinde düşünmek. Yani ruh, nousla ya da usla ilişki içinde ama esas ruhun doğal us tarafından da kullanılan, bilinen karşıtı beden. Ruh ve beden. Yani şimdi ruh şey değil dedik, özdeksel bir şey değil. Ve varlığın, yani var olmanın koşulu özdeksel olmak demek değil. Bu, eğer varlığı özdeksel'i sınırlarsak felsefe yapamayız. Çünkü örneğin yasa, örneğin bu doğa yasası olabilir ya da tinsel yasa, toplumsal yasa olabilir. Ya da güzellik, ya da etik, ya da estetik, bütün bunlar özdek değiller. Madde değiller. Ve bu yüzden madde olmadıkları için onların var olmadığını söylemiyoruz. Çünkü varlık... Bütün bu konuşmalarımız onu gösteriyor. Bir cisimsel bir şey demek değil. Yani şimdi ruhun varlığı, yani ruh ve ruh, nous, ruh falan bunları düşünmek için en azından ele aldığımız şeylerin varlığı konusunda bir kaygı taşımamamız, kuşku taşımamamız lazım. Ruhun varlığını kabul ediyoruz. Niye? Çünkü ruh bedenle karşılık içinde. Ve daha sözcüğü semantine bakarsak neyi göreceğiz? Ruh sözcüğü yaşam sözcüğüyle yakın ve can sözcüğüyle yakın, değil mi? Yani aslında ruh için şey diyeceğiz, bedenle birliği anlatıyorsa doğadan tine geçişin ilk kavramı. Yani nasıl uzay, doğa felsefesinde ve doğanın mantıksal olarak doğa çözümlemesinde uzay kavramı ilk kavramsa, tin alanında da ruh başlangıç olan kavram. O yüzden aynı zamanda doğanın da bir ayağı da doğada ruhun. Yani oradan mantıksal olarak böyle bu. Belki şu an bunlar şey gelecek, biraz hızlı gelecek ama ruh insanın doğaya bağlayan ya da bedene bağlayan, beden özdeksel, beden doğaya ait olan yan, yani insanda doğaya ait olan yan nedir? İnsan doğa ve tinin birliğidir. İnsan kavramımız buydu ve yani insan arı tinsellik değil. İnsan aynı zamanda bedensel bir varlık taşıyor. Yani duyuları var, insanın duyguları var, içgüdüleri var. Tabii ki fiziksel bedeni, özdeksel bedeni olduğu için ve beden kavramı insanı doğaya bağlayan kavram, bedeni tine bağlayan kavram bir bakıma ruh diyebiliriz. Yani ruh kavramı aslında insanın tinselliğinin en alt kavramı. En alt olmak, ülke olmak demek. Yani nasıl varlık kavramı bütün bir usun ilk kavramı olarak düşünüldüğünde kendinde o bütün açılımı kapsıyorsa ve ona temel oluyorsa ve ruh kavramı içinde aynı şeyi düşüneceğiz. Ruh kavramı her yüksek kavramda içerilecek. Yani içeriliyor. Yani düşünen bir insanın, isteyen bir insanın, duygu duyan bir insanın vesaire bütün bir insanın insan olması için canlı olması, yaşıyor olması, ruhsal bir varlık olması gerekir. Ama ruh ustan ya da anaksevarasın nousundan ayrı çünkü ruh düşünmez. Düşünür mü? Ruh ister mi? Çok çok genel olarak düşünülebilir. Yani okeylenebilir bu şey.
Bedenden sonra, ayrılabiliyor mu yani bedensiz hareket edemiyor?
Bedenden ayrılması, felsefede şeyi görüyoruz. Kurgul birlik diye bir şey var ve bu kurgul birlik ayrılmanın ancak işte analitik olarak olanaklı olduğunu söylüyor. Yani dil ayırabilir. Ama realitede yani bir insanın ruhunun bedenden karşılıklar ayrıldıkları zaman burada biraz şeyi hatırlayalım. Empedokles'i hatırlayalım. Sentez ile kurgul birlik arasındaki farkı şey yapalım. Tekrar hatırlayalım. Sodyum ve klor birbirinden ayrıldığı zaman da sodyum olarak kalıyor. Klor olarak kalıyor. Çünkü onların birlikleri dışsal. Onlar varlıklarını birbirlerine borçlu değiller ya da birbirlerinden belirlenimlerini birbirlerinden almıyorlar. Ama karşıt kavramların birliği durumunda bu ilişki ya da bu birlik sentezden daha farklı bir şey, daha yüksek bir şey. Çünkü burada sentez durumunda karşıtlar birbirlerini belirliyorlar. Kurgul birlik durumunda. Çünkü kuzey kutbu dedik, güney kutupla ayrılmaz bir birlik içinde pusulada. Yani bir pusulayı ikiye bölüp, bir mıknatısı ikiye bölüp bir tarafına kuzey, bir tarafına kuzey diyemeyiz. Onları ayıramayız. Yani mümkün değil bu. Ancak soyut olarak düşüncede ayırabiliriz ve analiz bunu düşüncede yapabilir. Yani analiz her zaman soyut o yüzden.
Yani ruhla beden ayrılmaz.
Ayrılmaz. Yani o yüzden...
Beden ölünce ruh da ölür.
Beden biterse evet ruh kendine bedenle ilişki içinde, birlik içinde saptadığı için ve belirlediği için zaten ruh belirlenimi, ruhun varlığıyla bir olan şey, yani ruh belirliğini kaybettiği anda varlığını da kaybedecek. Bu mantıksal olarak böyle. Eğer bu mantığı bozan birisi çıkarsa büyük bir iyilikte bulunmuş olur. Ruhu kurtarmış olur. Tavşanlarda ruh yok. Yani dilimiz varmıyor. Bitkilerde, tavşanlarda, böceklerde ruhun olduğunu söylemeye pek dilimiz varmıyor. Bu Pisagorcular falan söylüyorlarmış. Yani Pisagor mesela bir köpekte işte bilmem arkadaşının sesini duymuş falan. Şimdi bu ruhun ölümsüzlüğü insan bedeninin ölümlülüğüyle birleştiği zaman çözümü şeyde buluyorlar. Döngüler yaratmakta. Yani ruh bedenden bedene göç ederek o şeyi tamamlıyor falan. Hayvanların yaşamla ilişkileri ruh evet bitki için hiç kullanılmıyor öyle bir şey. Hayvanlar için de kullanılmıyor. Yani kullanamıyoruz. Nedense bu bir alışkanlık konusu gibi görünmüyor. Çünkü ruh daha yüksek bir yeti. Yani hayvanların canlı olduğunu söylüyor. Ha, bellek. Var yani belli düşünsel ya da entelektüel ya da tinsel. Görüyorsunuz yani bu sözcükler şey. Hayvan şey gibi yani tine yaklaşmaya çabalayan ama onu başaramayan bir ara aşama gibi. Yani hayvanda tin işini bitirmiyor ya da doğa işini hayvanda bitirmiyor. Şimdi gelişme dediğimiz zaman burada yani evrenin bütününde bir gelişme olarak bakarsak bütün varoluşun kendisine gelişme olarak bakarsak o zaman bunun bir ereği olmalı. Erek hedef, ortaya çıkarılması beklenen ürün. Bu ürün evren açısından düşünürsek, yani bir dünya ya da bir gezegen ya da bir galaksi olamaz. Onlar çok ilkel yapılar. Değil mi? Doğa özdeksel bir yapı olarak özellikle o dediğimiz aşamalarda yani kuyruklu yıldızlar, gezegenler, güneş sistemleri falan bunları şeyde düşünürsek yaşamın öncesi aşamalarında yani organik yaşamı önceleyen süreçlerinde düşünürsek son derece ilkel şeyler, süreçler. Yani onu eğer şey sanıyorsak doğanın sonu olarak düşünüyorsak ondan vazgeçsek iyi olacak. Çünkü daha ötesi organik yaşam. İnorganik yaşamın, inorganik varlığın ötesi organik yaşam. Orada bir şey başlıyor, yükselme başlıyor ama organik yaşam henüz, organik varoluş henüz şey değil. Yani yaşama ulaşmış bir gelişme aşaması değil, evrensel süreçte. Çünkü bu yine ansiklopediklerde de olan şey, ele alınan sorunu. Yani kozmogoni denen şey evrenin doğuşu, onu inceliyorlar. Bu yani evrendeki her şeyin, var olan her şeyin çıkarsamasını, genesisini açıklama etkinliği, o kozmogeni. Doğada evrenin gelişme potansiyelinden söz ettiğimiz anda doğada o potansiyel kendini tamamlamıyor. Niye? Çünkü daha ötesi var. Daha ötesi neresi? Kültür, us, insan, tin. Yani düşünün, varoluşun kendisinin ereksel olduğunu, varoluşun saçma olduğunu, anlamsız olduğunu falan söyleyen bakış açısını biliyoruz. Varoluşçuluk, postmodernist. Yani bunlar varoluş anlamsızdır diyorlar, bir anlam veremiyorlar. Ve yani verememekte haklılar çünkü usu reddediyorlar. Nous'u reddediyorlar. Ve nous'u reddedersek, ussallığı reddedersek, varoluşta Anlam diye bir şey tabii ki çıkmayacak. Elek diye bir şey çıkmayacak. Değer diye bir şey çıkmayacak. Bunların hepsi usa bağlı kavramlar. Ve yani bütün evrensel süreci bir gelişim süreci olarak düşünürsek, o zaman orada gelişen şey nous'un kendisi olacak. Ve nous o gelişiminde kendini doğada tamamlamış olmuyor. Çünkü doğadan ötesi var, doğa üstü var, doğa ötesi. Bu da şey, biraz şeyli problemli bir sözcük olarak kabul ediliyor doğa üstü dendiği zaman. Doğa üstü dendiği zaman doğadan ötesi. Doğanın ötesi nedir? Tin. Tin çok mu metafiziksel geliyor, çok mu anlaşılmaz? Pekala, kültür. Yani özdeksel, varlığı özdeksele kısıtlarsak bunu görmemiz olanaklı değil. Ama varlık aynı zamanda kültüreldir de ya da tinseldir de dediğimiz, yani onu düşünebiliyorsak, o zaman kültürün varlığını doğrulayabiliriz ve gelişme o kültürel sürece giriyor. Kültürel süreç nereye gidiyor? Şimdi biz kültürel süreci yaşıyoruz. Yani 10 bin yıldır aşağı yukarı insanlık tarihi belli bir şey içinde, gelişme içinde ve bu gelişmede biz bir ara aşamadayız, şeyde değiliz. Bu gelişmenin neresinde olduğumuzu fazla iyi kestirebilecek durumda değiliz. Çünkü yani bir aşamanın nerede olduğunu ölçmek için sürecin bütünü gerekiyor, değil mi? Evet, yani Çinliler sonsuza kadar öyle kalacaklarını sanıyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu belki onlar da ya da Platon en ideal devletin onun planladığı devlet olması gerektiğini düşünüyordu ve o devlette köleler vardı ve özel mülkiyet yoktu. Kadınlar, çocuklar ortak mülkiyetti vesaire. Yani orada bir şey yok, tarih perspektifi yok. O yüzden gelişmenin nerede olduğunu, aslında gelişmekte olduklarının da bilincinde değiller. Bu gelişme konusu şeyde çıkıyor, yeni bir, yani modern dönemde ortaya çıkan bir kavrayış ve daha önce yok. Yani bir tarih sürecinde olduğumuz, dinler zaten her şeyi öte dünyaya havale ediyorlar. Ve yani insanlığın gelişme içinde olduğu düşüncesi şeyde yok işte. Orta Çağ'da yok, klasik dönemde de yok. Yani Helenik ve Helenistik dönemlerde de yok. Niye yok? Ya da hangi faktör o gelişme kavramını tetikliyor? Gelişecek olan şeyin kendisinin bulunması. Değil mi? Yani gelişme sözcük olarak mutlaka Yunanlarda da var, Romalılarda da var, Osmanlılarda da var. Ama insanlık için ya da tarih için öyle bir gelişme kavramı yeni bir kavram ve bu hala bu yani bizim bu kültürümüz içinde yeni ve yani şunu diyebiliriz, bu 70 milyon ülkede, 70 milyonluk ülkede bu kavramın gerçekten çok az sayıda insan biliyor. Yani çoğu reddediyor. Yani gelişme yok diyorlar. Örneğin bu tabii şeyden, dışarıdan gelen bir şey bu, aktarma bu. Yani özellikle Avrupa'daki o postmodernizmin etkili olmasıyla onun bir sonucu bu. İlerleme yok. Bir de insanlar nedense insanı aşağılamaya çok meraklılar, çok istekliler o konuda. Çünkü insanı kötü varlık olarak görüyorlar ya da değersiz olarak görüyorlar. Yani düşünün, insan değersizdir dendiği zaman herkes o değersiz, o sözü söyleyeni alkışlıyor. Kim o sözü söyleyenler? Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Heidegger, Nietzsche. Ki Nietzsche orada bir insana kurtuluş yolu da vermeye çalışıyor, üst insan falan diyerek, ama o da çok sağlıklı görünmüyor. Yani insan değersizleştirenler şey yapıyorlar. Modern toplumda enteresan bir şey görüyorlar, sempati görüyorlar. Ha?
Peki değer nedir onlar için? Yani değer yargıları neye değer veriyorlar falan? İnsanın değer.
İnsanı aşağılamak, küçültmek, küçük düşürmek. Kant mesela insanı küçük düşürmede en etkili felsefeci. Kant, Immanuel Kant. Çünkü insan bilemez diyor. Evet, insanın yamuk tahtasından düzgün hiçbir şey olmaz diyor. Kant bunu söyleyen. Ve Kant şey, göklere çıkarılıyor bugün işte dışarıda konuştuğumuz şey oydu.
Ama yani, acaba onun söylediklerini tam anlamıyla anlayabiliyor muyuz? Yani o sonuçları böyle takım sonuçları hemen çıkartmak doğru mu? Yani varoluşçular insana değer vermiyor derken altında acaba ne, hangi düşünceler yapıyor? Bunları tam analiz ya da düşünmüş müyüz? bir sonuçları doğrudan kabul etmek durumunda.
Tabii ki herkes düşünecek.
Yani orada insan değersizlik derken acaba tam semantik anlamıyla mı söylüyor onu, yoksa başka altında yatan farklı şeyler mi var? Yani bu tip paket sonuçlar bizi doğru yola götürür mü?
Asla.
Yani Kant'ın dediği orada insan bununla ilgili söylediği şey acaba tam anlamıyla o mu?
Onu herkes kendi yargılayacak. Ben kimse adına, kimse kimse adına yargıda bulunmuyor. Yani
varoluşçuluğu birden böyle veya kantın...
Hayır, varoluşçuluğun yaşama değer vermediğini herkes biliyor ve bunu söylüyoruz. Yani bunu neye bağlıyoruz? Gelişme kavramıyla bağlıyoruz. Burada yaptığımız şey gelişmeden söz etmek, bir tarih kavramının bilincine varmak için ne gerekir dedik. Bunun yanıtı şey, insan doğası kavramı gerekir. Ya da insan özü. Çünkü bir öz, gelişecek olan şey bir özdür. Bir tür arke yani ve nous insana yüklendiği zaman Anaxagoras'ın yaptığı o felsefe tarihinde yani nasıl Parmenides'te Hegel şey diyordu, nihayet kara göründü diyordu. Yani çünkü orada kavramın arılığına ulaşıyoruz. Anaxagoras'ta da felsefe tarihi ikinci dönüm noktasına giriyor. Çünkü orada nous insana yükleniyor. Nous'un insana yüklenmesi demek insanın saltık değere açılması demek. Ya da saltık değerin insana yükselmesi demek. Yüklenmesi çünkü nous gerçek varlık. Yani
oradaki amaç derken nihai bir amaçtan mı bahsediyorsunuz? Nous derken nihai sonuçta
tamamlanabilir
ideal bir
insan
mı söz ediyorsunuz?
Us a priori ideal.
Yani us tarih erekleri olan gelişimden mi bahsediyorsunuz?
Şimdi eğer erekler şeyse sonrasını taşıyorsa, yani ereğin ötesi varsa o erek olamaz. Aşama olur. Yani bitkinin gelişiminde tomurcuk ya da çiçek bir aşama. Erek değil.
Nihai bir erekten bahsediyorsunuz.
Evet.
En sonunda nihai diğer bir sonuç mu ortaya çıkıyor?
Şimdi onları konuştuk ya, doğada dedik o ereksellik. Yani doğanın bitki herhalde ağacı en gelişmiş biçimindeyken erek olarak görebiliriz. Bitki tohumu için ereksellik orada bitkinin en gelişmiş durumunda yatıyor olmalı. Ve doğa ondan sonra ölüyor. Yani tekrar başa dönüp onu bir döngü olarak götürmeye başlıyor. Ve doğa milyonlarca yıl bu şekilde yapıyor ve bu evrim süreciyle çelişen bir şey olduğunu sanmıyorum ben. Yani çünkü gelişme, mutasyon o döngüleri şey yapabilir, yüksek aşamalara çıkartabilir. Bu mantıklı bir şey. Doğada ereksellik, döngüsel bir ereksellik. Dolayısıyla şey, sonlu bir ereksellik. Ama ne olsun, insana yüklenmesi, Anaxagoras'ın yaptığı şey, insana erek ve ilke birdir. Arke ve erek aslında bu birliği görmemiz gerekiyor ve bunu Anaxagoras'ta görüyoruz ama daha öncekilerde göremez. Çünkü daha önceki sistemlerin arkeleri şeydi. Bir İonyalılarda açıkça fiziksel şeyler, özdeksel şeyler. Su. Yani sunun arke olması suyu erek yapmıyor ama Elatiklerdeki arke ya da yani kavram olarak düşündüğümüz zaman bize diyalektiğe götürdü, mantığa götürdü. Yani usul açınımına götürdü. Ama yine de yani varlık olarak varlığı arke ve ilke yapmamız olanaksız ikisini. Yani bir aynı anda hem arke hem ilke erek olarak düşünmek olanaklı değil. Ama nous potansiyel olarak insana yüklendiği zaman nous us demek, öyle alırsak o bütün bir varoluşun kendindesi. Az önce ne dedik? Potansiyel olan gelişir. Nous, o potansiyelin bütününü anlatan bir kavram. Çünkü us olarak düşündüğümüz zaman nous yalnızca varlık değil. Ya da nous yani bütün bir kavramsal bütünü kucaklayan bir kavram. Kendisi. Şimdi us olarak düşünürsek logosla aynı şey. Ama Yunan etimolojisinde nous anladığımız kadarıyla daha çok zekaya karşılık düşüyor. Yani İngilizce ve Almanca çevirilerde sık sık işte Verstand diye çevirilir. Verstehen. Yani understanding. anlamakla, anlakla us aynı şey değil. Anlak, yani anlak, us, bilinç, bunları eşitlersek ve aralarındaki farkı göz ardı edersek işimiz çok zorlaşır. Çünkü yani bilinç her zaman insana bağlı olan bir şey ama logos asla öyle bir koşul taşımıyor. Çünkü logos kavram bağıntısı demek ve onun en açık örneği şeydi, doğa yasalarıydı. Doğa yasaları kavram bağıntıları olarak insana bağlı değiller. Yani dikkatli düşünürseniz anlayacaksınız. Doğa yasaları kavram bağıntıları. Bu kavram bağıntıları ben onları bilsem de bilmesem de, ben olsam da olmasam da var. Ve o anlamda nesneler bunlar ve logos'a aitler. Yani logos bağıntı demek zaten. Yani us deyince böyle bir yapı aklımıza getirmeyelim. Onu da her kavram gibi yani doğru bağıntılamamız gerekiyor. Us, logos bir soyutlama, eğer tekrar eski temamıza dönecek olursak ve ancak soyutlama saltık olabilir. Ancak soyutlama ilişkisiz olabilir. Çünkü soyutlama zaten burada ilişkiden soyutlanmışlık anlamına geliyor ve ilişkisizlik ise saltıklıktan başka bir şey değil. O ve varlığın da bundan daha başka bir anlamı yok. Neyden? Dedim ya, eğer us olarak düşünüyorsak hiçbir fark aramayacağız. Yani ben genellikle burada us olarak kullanacağım onu, nous'u. Anaxagoras tam olarak ne dediğini bilmiyor. Yani bu oradan geliyor.
He?
Evet, çünkü Anaxagoras'ı göreceğiz. O nous'tan neler yapıyor, o diyeceğiz ki ya yani gerçekten bizi düş kırıklığına uğratıyorsun. Ama ilki olarak çok şey, özel ve önemli.
Ben tekrar soruyu soracağım.
Olmak sanki sadece.
Anlamak için yani. Tamam, belirli soyut bir kavram, evet, değil logos ama
soyut bir kavram.
Yani bizim amacımız, nihai amacımızı, gelişimi belirleyen bir ideal gibi geliyor bana sanki. Tamam, evet.
Evet.
Yani biz bu süreç içinde biz aşamalar kaydediyoruz, insan usu, insan şeyi ama nihai bir usa doğru aşamalar kaydediyoruz. Yanlış mı anlıyorum?
Nihai bir usa, yani us, saltık.
Yani dediniz ki çünkü gelişim olması, evet, için bir, evet, amaç olması gerekiyor. Tali amaçlar gelişim değildir.
Evet.
Nihai bir amaç. O zaman
nihai
bir amaç
olmuyor. Nihai amaç zaten ereksel erek gibi bir şey oluyor. Evet. Son erek.
Son erek.
Nihai son demek.
Son erek diyelim ona.
Yani, evet.
Son erek nedir? Yani uç diyoruz. Uçum şey. Yani son erek.
Erek.
Böyle bir şey.
Erek her belirli şeyin kendi doğası tarafından belirleniyor. Yani erek genel bir terim. O da bir soyutlama.
Ama bunun nihai, yani
hangisi? Nous'un ereği, evet, ya da bir tohumun ereği, ya da insanın, bir bireyin ereği olabilir. Burada şey diyoruz.
Ya usun,
dikkat edici, evet, dikkat edeceğim. Şimdi toparlamaya çalışacağım. Yani ana hatlarda ve çok ayrıntıya girmeden. insan amacı ya da insan ereği dediğimiz şey bilinçli. Yani ben yarın sabah şunu yapacağım ya da bugün bunu yapacağım dediğim zaman bir erek koyuyorum önüme. Ya da bu yıllarca sürecek bir şey olabilir ve bu bilinçli bir şey. Doğada bir erekselikten söz ettiğimiz zaman, doğa tin alanı olmadığına göre doğada bilinç aramayacağız. Doğada bilinç yok diye erekselikten vaz mı geçeceğiz? Erekselikten şunu kastediyoruz. Yani biraz önce iyi kavramı burada kendiliğinden geldi. Yani doğanın, varoluşun ereğinin iyi olması gerekir gibi bir şey söylendi. O erek varoluşa bilinçli olarak yüklenen bir şey değil. Yani evren kendinde bir anlak ya da tam şeyin Anaxagoras'ın dediği anlamda düşünen bir varlık ve kendine bir erek, kendine bir erek, böyle bir şey söylemiyorlar. Yani eğer onu söylemek istiyor olsalardı felsefeciler, söylerlerdi. Derlerdi ki şey bilinçtir, evren bilinçtir. Şimdi felsefe tarihinde eksantrik düşünürler de var. Mesela Schopenhauer'a göre arke istenç. Her şey istenç onun için. Yani onu dikkatle okursanız ve düşünürseniz göreceksiniz. O istenci doğaya yüklemek ya da varoluşa yüklemek aslında sanki ona bir tür bilinç ve düşünce yüklemek anlamına geliyor. Çünkü istenç tine ait bir kavram ve şey değil. Yani bilinçsiz olabilecek bir şey değil. Rasyonalist felsefeciler, ön Sokratikler de aralarında olmak üzere hiçbir zaman varoluşa insanın dışında, yani insan varoluşunun dışında genel olarak doğal ya da evrensel varoluşa bilinç yüklemiyorlar. Bunu mistikler yapıyorlar. Yani İshak Asimov mesela, okuduysanız onun şeyini, romanlarını, Gaia diye bir şey var. O Foundation'ın son cildinde okuyan var mı? Filmi yapılıyor galiba şu anda. Yıllardır çalışıyorlar herhalde. Bilim kurgu yazarı. Evet. Yani Rus aslından geçtiğine göre Türklerle de ilgisi olabilir. Yani bu bütün bir gezegene bilinç yüklüyor veya herkes o bilince katılıyor. İşte hayvanların, taşların, toprakların, duvarların, ağaçların her şeyin belli bir ölçüde bilinci var falan. Ve bu mistik, yani irrasyonel. Bu yani felsefenin böyle bir şey yapması olanaklı değil. Felsefe tarihinde böyle egzantrik şeyler gördüğümüz zaman Schopenhauer gibi, yani Schopenhauer istenci arkeo olarak alıyor dedik. Bu biraz eksantrik. Bu yüzden bütün felsefeyi şey yapmamak gerekiyor. Ondan sorumlu tutmamak gerekiyor. Yani felsefe tarihinde sofistleri de inceliyoruz ve bu felsefenin sofizmi de kabul ettiği anlamına gelmiyor. Yani kimya tarihinde muhtemelen simya incelenecekti. Simya incelenmiyor. Genellikle belki şeyler özel, yani çok merakı olan bir kimyager onu araştırabilir. Yani kimyanın tarihi nedir falan diye, ve orada şeyi görebilir, simyayı görebilir. Simya şey, boş inanca dayalı bir etkinlik. Yani kimyanın boş inançla birleşmesinden gelen bir şey. Yani felsefe tarihini bu eksantrik şeyleriyle, içindeki eksantrik öğelerle yargılamak şey değil, sağduyulu değil. O yüzden hiçbir rasyonalist yani varoluşa şey yüklemiyor. Bilinç yüklemiyor. Ussallık, yani evrenin ussal olması, doğanın ussal olması, doğanın bilinçli olması demek değil. Sadece yasal olması demek. Ve şöyle düşünün, bir süreç başlıyor. O süreç zorunlu doğa yasalarına göre gittiğine göre, yani hiçbir öznellik ya da olumsallık, rastlantı ona karışmadığına göre, her şey zorunlu olarak işlediğine göre, orada ne zaman ne sonucun çıkacağını en azından teorik olarak önceden saplamak olanaklı değil mi? Domino örneğinde olduğu gibi. Yani ben şuradan bir top atsam, tenis topu işte saatte 50 kilometre hızla ve top 50 gram olsa, burada yer çekimi şimdikinin binde biri falan olsa, bu top burada seker durur değil mi? Ve ne zaman yani şu noktaya ne zaman varacağı, çarpacağını hesaplayabilirim. Bütün koşullar verili olduğu takdirde. Öyle değil mi? Olasılık diye bir şey saltık olarak söz konusu rastlantı değil. Rastlantı yok. Bu da bir erekselik ama bu mekanik erekselik. Sadece şeyi gösteriyor. Yani ben topu o hızla ve o ağırlıkla şuradan bu yönde bıraktığım zaman buraya ne zaman ve hangi şiddette çarpacağını hesaplayabilirim. Bu, o atış bu ereği kapsıyor.
Yaşam böyle değil. Ne yazık ki bu kadar basit değil.
Her zaman aynı nedenler aynı sonuçları.
Şimdi bu eğer itiraz gibi geliyorsa şeyi göstermek gerekir. Yaşam dediğimiz zaman insan istencini katıyoruz. Doğada istenç yok dedik. Yani burada topun hareketi, eğer ben elimi uzatırsam o biter. Ama ben özgürüm. Evet, benim varlığım özgürlükle bir. Ama doğa alanı zorunluluk alanı. Yani ben doğa için konuştum. Şimdi bunun bir şeyi yok. Böyle itiraz gelmesinin bir anlamı yok. Yani doğada eğer yani mekanik yasaları ya da nedensellik yasalarını işletirsek diyoruz, o zaman şeyi biliriz. Erekleri bilebiliriz. Sonuçları bilebiliriz ya da sonları bilebiliriz. Yani bunu hayır bilemeyiz diyebilirsiniz. Evet, diyenler var. Görgücüler diyorlar. Çünkü diyorlar, nereden biliyorsun doğa yasalarının dakik olarak ya da sağın olarak işlediğini? Evet, yani bu rasyonalistlerin kabul ettikleri bir şey. Doğa yasalarını bozabilecek bir faktör varsa o zaman us yoktur. Ya o zaman her şey olabilir. Mucizeler olanaklı olabilir. Peygamberler doğabilir. İnsanlar cennete yükselebilir. Usule ettiğimiz anda ve göreceksiniz felsefe tarihinde 20. yüzyılda özellikle daha çok olarak göreceksiniz. Usul reddedenler özellikle fizikçiler soluğu şeyde alıyorlar. Gizemcilikte alıyorlar. En yakın örneği şey. Krishna Munti ve David Bohm. David Bohm. Amerikan fizikçisi. Yani irrasyonalizm şeye götürüyor, gizemciliğe götürüyor. Mucizeye izin veriyor. Dikkat edin, nedenselliği reddettiğimiz anda, doğa yasalarının zorunlu nedenselliğini reddettiğimiz anda, böyle bir şey olamaz dediğimiz, Tanrı bunlardan güçlüdür dediğimiz anda, o zaman mucizeler olanaklı. Yani o zaman ay ikiye bölünebilir, bilmem işte her şey olabilir. Fark etmez, aynı şey.
Yani oradaki
İrasyonalizm mucizeye izin veriyor.
Kutsal değil demek yani onların su aklı kullanmadığı anlamına mı geliyor?
Evet, burada? Kesinlikle.
Ama şimdi baktığınızda bunlar fizikçi adamlar ya da kimyaya bilim adamları ve belirli bir akıl
yürütmesi
var. Bir kere bunu hemen söyleyebilir miyiz bilmiyorum.
Ne, gizemcilik açık olgular yani.
Gizemcilik değil, şöyle de açıklayabiliriz. Şimdi biliyorsunuz Maxwell denklemleri dediğimiz veya Maxwell onların hepsi birer teori. Yani mutlak doğrular değil. Bu teoriler pratikte her zaman doğru sonuçları çıkartıyorlar. Ama yaklaşık sonuçlar. Yani mutlak sonuçlar değil bunlar. Yani
bu kuramsal olarak olarak yani mutlak.
Bir teori yapıyorsunuz. Bu evet fiziksel hayatta doğru. Her zaman 100.000 kere yaptığınızda da 100.000 kere. Ama 101.000 bunlar çünkü yaklaşımlar. 3.14 almak devamı gelmesi hep yaklaşım. Yani o
ama onları çözdük, çözdük. Yani pi sayısı bizim hesaplamamız açısından bir sonsuz bir ilerleme. Ama orada yanıtımız var. Kara kök 2 de şey irrasyonel. Yani sonu gelmiyor. Ama her üçgenin dik açılı üçgenin bir şeyi var. Hipotenüsü var ve yani.
Bakın.
Onları
7 basamaklı değil de 8 basamaklı aldığınız zaman o topun çarpma yeri değişebiliyor.
Doğa yasası o demek değil. Yani doğa yasası benim hesabıma bir dakika Zafer burası çok belirleyici. Ben yokken de doğa yasası işliyor.
Ama mutlak
şimdi ben şunu söyleyeceğim, mutlak olmaması ya da olması, saltık olması ve olmaması konusunda rasyonalistler doğa yasasının bozulmayacağını söylüyorlar. Çünkü bozulması için, çiğnenmesi için bir faktörün işe karışması gerekir. Ki o faktör de eğer mekanik dizge dersek mekanik bir faktör olacak. Onun dışında yani bir elektron bir yere geliyorsa 45 dereceyle 45 dereceyle yansıyacak. Yani bu 46'yı nereden seçecek falan. Böyle bir şey yok. Doğada büyücüler yok, büyülere yer yok, hayaletlere yer yok. İnsan hesaplarının yanlışlığı o ayrı bir şey. İnsanın doğa yasalarını saptamasındaki yetersizlik, gelişme. Zaten gelişme dediğimiz zaman onu kapsıyoruz. Yani insan doğa üzerine işte Thales'ten bu yana mitolojiden, dinsel etkilerden bağımsız olarak düşünüyor ve bu sürecin kendisi, ben o, yani kendim orada süreç olduğunu söylüyorsam o başlangıcın eksik olduğunu söylüyorum. Yani gelişmenin anlamı o zaten. Yani Thales bir anda bütün doğa yasalarını önünde açılı bulmadı ya da onları üretmedi ve o ayrıca da Thales'in tek başına birey olarak yapabileceği bir şey değil. Orada bütün bir evrensel us işliyordu. Yani bir kolektif us var. Ve Yunan felsefesi, ön Sokratik felsefenin şeyi de bu, kendisi de bu. Şeyimiz yaklaştı mı? Yani 10.30, 1.30 gibi. Tamam. Evet, o zaman şey yapalım, tekrar söyleyelim. Haftaya buradayız. Büyükovsk A salonunda olacağız. Ve ondan sonraki hafta Romantika onun haritasını yapıp şeyden uydudan alamaz mıyım?
Kadıköy Belediyesi'nin
kitaplar var adam Zeyir İstanbul'da.
Yani internette de var.
Herkes biliyor duruyor.
Nereye?
Olunmaz yani.
Herkes internete girmiyor ama Romantika. Bilir. Problem olacağını sanmıyorum. Tamam. Bitirdik, sağ olun.
Bir dahaki dersi daha iyi anlamak kapısından bu çok kişiyle ilgili yani.